Ayrım 11. Sayfa 191. 56 Hamdi Gezmiş. Battal Mehitoğlu savcılar tarafından öldürüldükten sonra polis birçok üniversiteyi ve yurdu bastı. Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde yapılan aramada bir av tüfeği bulunmuş. Bunun Deniz abime ait olduğu iddia edilmiş. Abim TMGT'de gözaltına alınmış. Adliyede tutuklanmış. Yeniden Sammalcılara yollanmış. En uzun tutukluluğu böylece başlamış oldu. Tarih 21 Aralık 1969'du. Böylece 70'li yıllara cezaevinde girdi. Dışarıdaki arkadaşları hemen ertesi gün aralarında topladıkları parayı cezaevine götürdüler. En büyük finans kaynakları buydu. Sağcı basın Moskova'dan yardım aldıklarını yaza dursun, Moskova radyosu sürekli onları eleştiren yayınlar yapıyordu. Öte yandan muhtelif zamanlarda, özellikle de kaçak dönemlerinde Doktor Memduh Eren'den para aldıklarını biliyorum. Rahmetli Doktor Memduh Eren annemin akrabasıydı. 1960 devrimi öncesi İstanbul Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı'ydı. Eski Fenerbahçe futbolcusu idi. 12 Mart 1971 sonrası Talat Turhan'la tutuklanıp idam istemiyle yargılandı. Sonra beraat etti. Kendisi de sol siyaset içinde olmakla beraber abimle yolları farklıydı ama akrabalık ilişkileri nedeniyle Memduh Eren abime ihtiyacı oldukça yardım etmiştir. Bana gelince. Ben cezaevine girdikten sonra yine abimin yanına gittim. Ama bu kez çok farklı bir şekilde. Tutuklanarak. Üniversite birinci sınıftaydım. Daha 18 yaşıma basmamıştım. Dönemin siyasi ikliminin ve abimin etkisiyle siyasi eylemlere katılmaya başlamıştım. 1970 Mayıs'ında Haliç'teki büyük sanayi kuruluşlarında grevler ve fabrika işgalleri yaşanıyordu. İşçiler, sungurlar kazan fabrikasını işgal etmişti. Biz de çeşitli fakültelerden öğrencilerle birlikte işçilere destek olmak için fabrikaya gittik. Fabrikanın dışında işçiler haklıdır, işçiler güçlüdür diye slogan atıyorduk. Fabrika kapısında jandarma ve polis tertibat almıştı. Onlar da öğrencileri yaklaştırmamaya çalışıyor, geriye doğru itiyorlardı. Eylemden sonra otobüslerle okula dönerken yolda polis bizim otobüsü çevirdi. 8-10 kişiyi gözaltına aldılar. Biz devam ettik. Ertesi sabah bizim apartmanın karşı köşesinde sürekli Deniz abimi bekleyen komiser Kemal kapıyı çaldı. Babam açtı. Hayırdır Kemal Bey, biliyorsunuz Deniz Bayrampaşa'da dedi. Güldü komiser Kemal. Cemil Bey, bu sefer Deniz için gelmedim, Hamdi için geldim dedi. Şaşırdı tabii babam. Ne ilgisi var diye sordu. Dün bir olaya karışmış, götürmemiz gerekiyor dedi komiser. Ben babama bahsetmemiştim. Meğer beni orada görüp mimlemişler. Babamla kalktık. Komiser Kemal'le beraber İstanbul Emniyeti 1. Şubeye, yani daha iyi bilinen ismiyle Sansaryan Han'daki siyasi şubeye gittik. Orada işlemleri yaptılar ve beni Eyüp Adliyesi'ne sevk ettiler. Bir savcı ifademi aldı. Bir polisi darp etmekle suçlanıyordum. Oysa kimseye vurmamıştım. Buna yapım da el vermezdi. Zaten ortalıkta üniformalı polis de yoktu. Jandarma ile göğüs göğüse gelmiştik. Slogan atmıştık ama darp sözü söz konusu değildi. Ne var ki beni suçlayan polise hastaneden bir darp raporu almışlardı. İstenen ceza da ağırdı. 5 ile 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaktım. Sorgu yargıcına çıktım, o da ifademi aldı. Greve teşvik ve polise mukavemet suçundan tutuklanmama karar verdi. Her şey hızlı olup bitmişti. Hiçbir şey yapmamışken tutuklanmayı beklemiyordum, şaşırmıştım. Sonradan bunun benden ziyade abime kesilen bir ceza olduğunu öğrendik. Ben cezaevine gittikten sonra annem, Hamdi'yi kurtaralım diye babama sürekli baskı yapmış. Erzurum Lisesi'nde birlikte okuduğu bir arkadaşının eşi Eyüp Adliyesi'nde ağır ceza reisiymiş. Gidip onunla görüşmüşler. Hamdi kavgacı bir çocuk değildir, darp olayı söz konusu olamaz demişler. O da araştırıp soruşturacağını söylemiş. Gidip savcıyla konuşmuş. Ben bu aileyi iyi tanırım. çok iyi insanlardır. Bu çocuk okuyor. Haziranda sınavları var. Durduk yere niye tutukladınız diye sormuş. Savcı ise abi sen karışma bu işe demiş. Emniyet müdürü telefon etti. O anarşistin kardeşini gönderiyorum, atın içeri dedi. Sorgu yargıcının yanından tutuklanarak çıktığımda babam kapıda bekliyordu. Üzülmüştü tabii. Bir oğlunu kurtarmaya çalışırken öbür oğlu da hapse giriyordu şimdi. Merak etme oğlum. Ben geleceğim seni görmeye. Üst mahkemeye itiraz ederiz. Üzülme dedi arkamdan. Sivil bir polis arabasına bindirdiler beni. Bayrampaşa'ya götürdüler. Hayatımda ilk kez cezaevine giriyordum. Orada saçlarımı sıfıra vurdular. Üzerinde bir numara yazılı plakayla fotoğrafımı çektiler. Neyse ki daha önce cezaevine sık sık ziyaretçi olarak gittiğim için yabancı sayılmazdım. Bir de en büyük avantajım Deniz abimin orada olmasıydı. Ondan güç alıyordum. Bayrampaşa cezaevi dört tarafa dönen bir koridor şeklindedir. Her koridordan koğuşlara çıkış vardır. Koğuşlar iki katlıdır. Üste yatakhaneler, altta günlük yaşamın geçtiği yerler vardır. Hepsi bahçeye açılır ama bahçe yüksek duvarlarla çevrilidir. Sadece gökyüzünü görebilirsiniz. Bir koğuşta yaklaşık 40 kişi vardır. Solcular E1, 101 numaralı ayrı bir koğuştadır. Sağcılar ayrı koğuşta kalır. Beni ilkin karantina koğuşuna koydular. Normalde orada bir hafta kalır, sonra asıl koğuşunuza yollanırsınız. Karantinada bir gün önce tutuklanan Tunç, Göze ve Kemal Sübeten'le karşılaştım. Tabii onları görünce rahatladım. Orada iki de kabadayı vardı. Karantinaya yeni gelmişlerdi. Benim adımı duyunca Deniz abimizin kardeşi diye çok ilgilendiler. Dündar Kılıç abimiz kendisini çok sever dediler. Diğer tutuklular da bize karşı saygılıydı. Geldiğimi duyar duymaz yiyecek göndermeye başladılar. Gardiyanlar, cezaevinde görev yapan meydancılar, dolaşan mahkumlar gelip gitmeye başladı. Bir gün bir torba pişmiş yumurta geliyor, Cihan Alptekin abimiz gönderdi diyorlar. Sonra bir tatlı geliyor, Deniz abimiz gönderdi deniyor. Bir de tabii bunları oradaki gariban mahkumlarla paylaşıyoruz. Karantina koğuşundan çıkmadan önceki üçüncü gündü galiba. Görevli mahkumlardan birisi gelip kapıdaki gardiyana Hamdi Gezmiş'i Deniz abi çağırıyor dedi. Onlar da gitmeme müsaade ettiler. Beraber koridora çıktık. Sola döndük gidiyoruz. Biraz gittikten sonra şüphelendim. Ya biz neden bu tarafa gidiyoruz? Öbür taraf daha kestirme değil mi diye sordum. Ben böyle deyince yanımdaki mahkum kaçmaya başladı. Meğerse sağcıların koğuşuna doğru gidiyormuşuz. Orada tuzak kurmuşlar. Beni şişleyeceklermiş. Uyanmasaydım gitmiştim. Hemen gardiyanı çağırdım. Bana tuzak kuruyorlar, senin haberin yok diye bağırdım. İçerideki arkadaşlar da gürültü çıkarmaya başladılar. Hukuk fakültesi mezunu ilerici bir cezaevi müdürü vardı. Duyunca koşa koşa geldi. Ne oldu Hamdi, kim yaptı dedi. Vallahi müdür bey, hatırlayabilecek durumda değilim. Çok ani gelişti dedim. Beni götüreni biraz tarif ettim. Gardiyanı sorguya çektiler. Kimdi o? Neden izin verdin diye sordular. Bu arada Deniz abim olayı duymuş, cezaevini ayağa kaldırdı. Çabuk kardeşimi buraya getirin demiş. Bunun üzerine beni bir haftalık karantina süresi dolmadan E1-101 koğuşuna götürmek zorunda kaldılar. Oraya girince rahatladım. Abime kavuştum, sarıldık. Ama kızdı bana. Ne işin var burada dedi. Abi böyle böyle. Ben de istemezdim ama bu şekilde oldu dedim. Baktım üstüme geliyor. Sen neden buradasın o zaman diye diklendim. Senin burada ne işin varsa benim de o işim var. Benim görevlerim var diye cevapladı. Benim de görevlerim var o zaman dedim. Bunun üzerine nasihatlere başladı. Sen bana bakma. Ben fırsat bulup okuyamıyorum. Ama sen önce okulunu bitirmelisin. Bak sınavların var. Eyleme de katıl ama dikkatli ol. Akıllı hareket et biraz dedim. Herhalde bende bir ışık görüyordu. Olaylara karışıp okuyamayacağımdan endişe ediyordu. Daha 17 yaşında cezaevine girmiştim. Kendisi bile o yaşta içeri düşmemişti. Biraz daha kontrollü gitmem gerektiğini düşünüyordu. Herhalde o aynı genden geliyoruz diye benim de benzer işlere kalkışacağımdan kaygılanıyordu. Aslında boşuna korkuyordu. Bende onun cesareti, ataklığı, deli fişekliği yoktu. Onun sandığı kadar cevval birisi de değildim. Sakin, uslu bir gençtim. Zaten hiçbirimiz onunla boy ölçüşemezdik. Hakikaten çok cesurdu. Abim diye söylemiyorum. Ben hayatta öyle gözü kara bir insan tanımadım. Gözünü budaktan esirgemezdi. Sultanahmet'e göre Bayrampaşa daha disiplinli bir cezaeviydi. Koğuştan koğuşa geçiş yoktu. Kaldığımız yer iki katlı koğuştu. Alt katta mutfak, duş ve oturacak masalar vardı. Kapı avluya açılıyor, orada volta atılıyordu. Üst katta ise ikili ranzalar vardı. Bana abimin yanındaki ranzayı verdiler. Öbür yandaki ranzanın üst katında Nuri adında şişman, varlıklı bir kaçakçı yatıyordu. Bir gardırobu vardı. Her gün değişik bir takım elbise giyer, kravat takardı. Yemeği de dışarıdan gelirdi. Nuri bana bir kuş tüyü yastık verdi. Sen Deniz'in kardeşisin, bizim de yeğenimiz sayılırsın dedi. Koğuşta ağır suçlular, cinayetten yatanlar, kaçakçılar da vardı ama ağırlıkla solculardı. Abimin en yakın arkadaşı Cihan Alptekin oradaydı. Karantinadan beraber geldiğimiz Tunç ve Kemal'le birlikte Kaşif Ongun Yurt, Yücel Özbek, Feridun Sakar gibi daha birçok devrimci arkadaş vardı. Mesela Zeki Tekeş onlardan biriydi. Çok esprili bir insandı. Doğuluydu. Deniz abim ona kendi şivesiyle takılırdı. Zeki, sabah sabah ne yapıyorsun diye. Üniversiteye girerken beraber bir iki yürüyüşe katıldığımız Jojo dediğimiz uzun saçlı bir İzmirli çocuk vardı. Kalabalıktık yani. Adi suçlular bizimkilere karşı çok saygılılardı. Bazıları gelir, konuşmaları dinler, kitap alır okurdu. Orada Deniz abimin hapishane yaşantısını gördüm. Cezaevine gelir gelmez beni koltuğunun altına aldı. Sahip çıktı. Ama bir taraftan da bana karşı bir iltimas, torpil kesinlikle yapmıyordu. Hiçbir konuda sorun çıkarmıyor ama haksızlık olursa mutlaka müdahale ediyordu. İçeride bir komün düzeni kurulmuştu. İaşe sorumlusu Yücel'di. Yemek karavanadan yeniyordu ama yeterli değildi. O yüzden takviye yapılıyordu. Dışarıdan gelen bütün gıdalar, ihtiyaç maddeleri, sigaralar vesaire bir dolaba konur, oradan ortak kullanılırdı. Herkesin günde bir paket Bafra sigarası istihkakı vardı. Yücel bunu herkese verirdi. Ben sigaraya daha yeni başlamıştım. Günde bir iki tane içiyordum. Ortak dolapta yeni harman vardı. Nispeten daha kaliteli bir sigaraydı. Belli zamanlarda ödül gibi dağıtılırdı. Abime dedim ki, ben her gün bir paket Bafra içeceğime haftada bir gün harman alayım. Her komünün de kârına. Kızdı bana. Burada kurulu bir düzen var. Bunu bozma. İçeceksen iç, içmeyeceksen hiç içme dedi. Her gün nöbetleşe bulaşık yıkanıyordu. Ben hayatımda çamaşır, bulaşık yıkamamışım. Orada öğrendim. Duş vakti, çamaşır vakti hep oradaki yaşam düzenine göre programlanıyordu. Haber vakti radyodan ajans dinleniyordu. Günlük gazeteler geliyor, okunuyordu. Tabii ki bir komün kütüphanesi vardı. Herkes istediği kitabı getirtebiliyor, alıp okuyabiliyordu. Ağırlıkla sol yayınları vardı. Habora ve Ant yayınlarının siyasal içerikli kitapları okunuyordu. Sonra üzerine tartışmalar oluyordu. Bu tartışmalarda günün gelişmeleri değerlendiriliyordu. Ankara'da şu olmuş, bu konuda nasıl hareket edilmeli tartışması yapılıyor, bir bildiri yayımlanacaksa bunun içinde neler olmalı diye konuşuluyordu. Deniz abim cezaevlerine gire çıka epey tecrübe biriktirmişti. O tecrübenin bana çok faydası oldu. Mutfakta tüp mü bitmiş? Deniz abim hemen bezler, sopalarla bahçeye çıkıyor, kutulardaki yağı beze buluyor, bezi sopaya sarıyor, böylece uzun süre yanan bir ocak elde ediyordu. Bir seferinde o ateşin üzerinde kiraz reçeli yaptı. Abi, kirazın reçeli olur mu dedim. Ne yapalım, vişne yok dedi. Tattırdı bana, gerçekten de güzeldi. Böyle beceriler edinmişti orada. Eksik olan her şeyin ikamesini yaratmayı öğrenmişti. Bir de mavrası, şakalaşmaları meşhurdu. Arkadaş canlısıydı, hayat doluydu. hep gülüyor, herkese takılıyordu. Tüm mahkum ve tutuklularla, sadece siyasilerle değil, adi suçlularla da, kavadayılarla da, hatta gardiyanlarla da iyi bir diyaloğu vardı. Onu seviyor, sayıyor ama biraz da çekiniyorlardı. Bir seferinde benim komşu Nuri, ranzasında horuldarken Deniz abimle arkadaşları sosyalizm üzerine tartışıyorlardı. Biz de dinliyorduk. Nuri seslere uyandı. "Yeter Deniz, bırak şu komünistleri," dedi. Abim sinirlendi. "Bana bak, kes sesini. Ben sana karışıyor muyum?" dedi. Baktım Nuri hemen kendine çeki düzen verdi. "Şaka yapıyorum Deniz. Gel de bir çayla sigara içelim seninle," dedi. Çay sigara seansında ya kitap okunur ya bağlama çalınıp türkü söylenirdi. Deniz abimin sesi pek iyi değildi. Onun için koroya katılmaz, söyleyenlere bırakırdı. Sadece "Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak" çalındığında marş gibi söylerdi onu. Ziyaret günü babam geldi görüşe. Ben hep camın öbür tarafında, babamın yanında olurdum. Bu kez camın bu tarafından, abimin yanından gördüm babamı. Fazla bir şey konuşmadık. "Bir ihtiyacınız var mı? Para lazım mı? Sınavların ne zaman olduğunu öğrendin mi?" gibi sorular. Zaten çok uzun kalmadım Bayrampaşa'da. 15 gün sonra tahliye edilecekler arasında adım anons edildi. Üst mahkemeye itiraz üzerine tahliyeme karar verilmiş, anons duyulunca herkes bağırıp alkışlamaya başladı. Ben Deniz abime dönüp, "Ben buradan memnunum, gitmek istemiyorum," dedim. O zaman çok kızdı. "Hadi defol git, kafamın tasını attırmadan topla eşyalarını," dedim. Toplandım. Yolcu ederken herkes, "Gün doğdu hep uyandık" ve "Amerikan uşakları iktidarın haydutları" marşlarını söyleyerek sloganlar atmaya başladı. Hiç unutmam, en başta Cihan vardı. Deniz abim gerilerdeydi, duygusallaşmıştı. Sarıldık. Deniz abime sarılınca göğsüne gelirsiniz. Öylece sarılıp ayrıldık. Kapıda babam beni bekliyordu. 15 günlük bu tutukluluktan sonra yılın ilk sınavlarına kıl payı yetiştim. Seri şekilde hazırlanarak bir ders hariç tüm sınavlardan geçtim. Ancak o dava, şikayetçi olan polisler duruşmalara gelmediği için 1973 yılına kadar sürdü. Devrimci avukatlar benim adıma takip etti. Sonunda beraat ettim. 57. Can Dündar. Haziran 1970. Türkiye işçi sınıfı tarihine geçen bir ay oldu. O yaz İstanbul sokakları en büyük işçi eylemine tanıklık etti. Sendikalar yasasını kısıtlayan değişiklikten sonra diskin çağrısı üzerine direnişe geçen 100 bine yakın işçi 15 Haziran günü fabrikalardan çıkıp dalga dalga kent merkezine aktı. Hayatı felç etti. Bunun üzerine hükümet sıkı yönetim ilan etmek zorunda kaldı. Ertesi günkü çatışmalarda 6 emekçi, bir polis öldü. Sendikacılar, işçi önderleri tutuklandı, hapsedildi. Toplumsal muhalefet kabına sığmaz olmuş, daha sonra askerlerce söyleneceği gibi sosyal bilinç ekonomik gelişmenin çok önüne geçmişti. Frene basılması için hazırlıklar başlamıştı. Bunlar yaşanırken Deniz zaten hapiste tutukluydu. 6 aydır mahkemeye çıkarılmamıştı, yargılanmayı bekliyordu. 1 Haziran'da hapishaneden bir manifesto yayımlayarak 1968'den beri yoğunlaşan gençlik eylemlerinin nitelik bakımından büyük bir değişime uğrayarak yeni bir döneme girdiğini söylemiş, "Amacımız işçi köylü yığınlarının kendiliğinden gelme hareketlerinin örgütleyicisi olmak, proleter devrimci politik düzeye ulaşmaktır," diyerek adeta 15-16 Haziran'ı haber vermişti. Bu manifestodan bir hafta sonra ve o direnişten bir hafta önce ani bir kararla Bursa cezaevine nakledildi. Deniz'in birdenbire arkadaşlarından ayrılıp Cihan'la birlikte Bursa'ya nakli ailesini endişelendirdi. Cemil Gezmiş hemen bakanlığa bir uyarı dilekçesi yazdı.